Ayrım 30 Dersim Dile Geldi Celal Yıldız Sayfa 293 İkisi bu bölgeden ayrılırken Palaz'ın köpeği bunların peşlerine düşmüş. Köpek avlayınca bu ikisinin canı tehlikeye giriyormuş. Kendi canlarını kurtarmak için Hasan yanlarından ayrılmayan köpeği kesmek zorunda kalmış. 10 gün oralarda saklanmışlar. Sonra tekrar geri dönüp bizim köyün ormanlarına gelmişler diye kelamına devam eden Mulla Hüseyin çok içten bir of çekti ve derin bir nefes aldı. Evet, ailemiz darmadağınıktı. Kaçının ölü, kaçının sağ olduğunu bilmiyorduk dedi. Çünkü gelen haberlere göre Çemişgeze'ye tutuklu kampında bulunanlardan önce bir kısmı şehrin altındaki kayalıklar arasında kurşuna dizilmişti. Sonra da tam 240 kişi seçilip Dekke köyünün orada topluca kurşuna dizilmişti. Acaba bizimkilerden kaç kişi ölenlerin içindeydi? Güvenilir dostlardan sizinkiler sağlar batıya sürüldü diye haber geliyordu. Ama o kötü günlerde bizim artık hiçbir dosta güvenecek ve inanacak halimiz kalmamıştı. Çünkü dünya başımıza çökmüş, tüm insanlık bize küsmüş, dünya bize zindan olmuştu. Acı ve kederler içinde bizim köyün dağlarında 2 hafta kadar bir zaman geçti. Sonra Çemişgezek'ten odun kesmeye gelen bizimle gizli görüşen eski bir dosttan askerin tekrar bu bölgede tarama yapacağı haberini aldık. Biz Ekrekliler Koçan aşiretinin Ali Boğaz'da olduğunu duymuştuk. Onlar o bölgeyi silahlarıyla koruyorlardı. Biz de bu bölgeyi terk edip geçit vermeyen, ulaşılması ve işgali çok zor olan Ali Boğaz deresine gittik. Aşiretin çoğu oradaydı. Kopo bir komutan gibi idareyi eline almıştı. Bu korunma altına alınmış bölgede 1000'e yakın insan vardı. Kocuç aşireti tüm ezbetleriyle, çoluk çocuğuyla, davar doluğuyla oraya sığınmıştı. Ali Boğaz'a daha uzak köylerden Ferhat Hanlar gibi birçok aşiretin erkekleri de canlarını kurtarmak için buraya sığınmışlardı. Bazılarının arasında kan davaları vardı. Ama eski düşmanlıklar, kan davaları, husumetler unutulmuştu. Kopo kendi çevresine, bizim yanımıza sığınan aşiretlere iyi davranın. Hürmette hata yapmayın, eski davaları unutun diyordu. İnsanlar onun söylediklerini uygulardı. Bizde de yaklaşık 20 canlı oraya vardık. Bizi çok iyi karşıladılar, bağrına bastılar. Zaten aşiretimiz, soyumuz aynıydı. Oraya vardığımız gün davar kesmişlerdi. Büyük kazanlarda etler bulgur pilavı pişiyordu. Kimisi etleri közleme yapıyordu. Etlerin yemeklerin mis gibi kokuları burnumuza geliyordu. Biz tam 15 gündür sıcak bir yemek yüzü görmemiştik. O gün ilk defa sıcak yemek yedik, karnımızı iyice doyurduk. Ama yiyecekler her geçen gün azalıyordu. Kopo bir lider, bir komutan gibi emirler veriyordu. İnsanların gözüne, duruşuna, hareketlerine bakıp sinirleri sağlam olanları, yiğitleri, cesurları seçiyordu. Sayısı çok az olan silahları usta atıcılara veriyordu. Birer silah da benle kardeşime verdi Kopo. Bu bizim için bir onurdu. Demek ki o dar günlerde Kopo bize de güvenmişti. Sığındığımız doğal kalenin yüksek tepelerine gözetleyiciler koymuştuk. Jandarmaların güneyde Çemişgezek tarafında ve doğuda Zagar köyü tarafında olduklarını biliyorduk. Biz sürekli savunma hazırlıkları yapıyorduk. 4 günümüz sakin geçti. 5. gün gözetleyicilerden haber geldi. Jandarmaların güneyden Tağar Çayı yatağından bulunduğumuz yere doğru ve Ejderha Sırtı'ndan Bozan Köyü'nün Kurt Tepesi'ne doğru ilerlediğini söylediler. Bizler için çoluk çocukla sığınacak, kaçacak başka bir yer yoktu. Ayrıca uçurumlarla çevrili bu vadiye 4 asırdır hiçbir askeri güç girememişti. Rus ordusu Erzincan'ı, Erzurum'u almış ama buraya girmeyi başaramamıştı. Biz bu doğal kalede direnmek, elimizde kalan son bölgeyi savunmak zorundaydık. O gün oradaki çoluk çocuğu, tüm insanları ölümden kurtarmanın tek yolu buydu. Askerler sayı ve silah bakımından bizden 100 kat güçlüydü. Bundan dolayı onlar yaklaştıkça bizim gözcüler de geri çekiliyordu. Bizim doğal kalenin uçurumları bize güç ve moral veriyordu. İlk silahlı çatışma Ali Boğaz Deresi'ne hakim olan Kurt Tepesi'nde başladı. Askerler havan toplarıyla mevzilerimizi dövüyordu. Burada tutunmak imkansızdı. Karanlık çökünce geri çekilmeye karar verildi. Çünkü biz ancak Ali Boğaz Deresi'nin yüksek uçurumlar arasında savunma yapabilirdik. Ali Boğaz'a hakim olan Kurt Tepesi ilk gün düştü. Artık etrafımız 4 yandan askerlerle çembere alınmıştı. Hareket imkanımız kalmamıştı. Biz çocuk ve kadınları, yaşları mağaralara doldurduk. Zavallı güçsüz insanların çoğu girişi küçücük ama içi 3 köyü alacak kadar büyük olan meşhur Ali Boğaz mağarasındaydı. Bu mağaranın girişi bir çekem çama benzer bir ağaç ile kapatıldı. Yeri belirsiz oldu. O bölgede bulunan 1000'e yakın insandan yaklaşık 800 kişisi bu mağaranın içindeydi. Çoğunluğu Reskan, Kerkan, Çolkan, Karabalı, Semkan, Koçan, Ferhatan aşiretlerindendi. Yakın ve uzak çevredeki köylerden birçok insan aynı mağaraya sığınmışlardı. Ben askerden yeni geldiğim için öğrendiğim taze askeri bilgilerle yardımcı oluyor, bazı savunma taktikleri veriyordum dedi Mulla Hüseyin ve devam etti. İçimizde askerlik yapan çok azdı. Eskiden Dersim yarı özgür bir beylik gibiydi. Dağlık bölgede yaşayan aşiretler askere hiç gitmezdi. O gece sabaha kadar görev taksimi yapıldı. Silahşörler, nişancılar dik uçurumlarla çevrili derenin iki yamacındaki kurşun geçirmez sağlam kayalıkların arkasına, yani siperlere yerleşti. Üstümüzdeki uçurumları karşılıklı koruma altına aldık. Siperlerimiz doğal ve sağlam kayaların kurşun almaz kuytu kısımlarıydı. Bu kalın kayaları bomba bile dağıtamazdı. Jandarmalar saldırmazsa biz hep savunmada kalacaktık. Çünkü bu kadar çok kadın, çoluk, çocukla çatışmaya girmek akıl işi değildi. Ama içimizde öyle usta nişancılar vardı ki uçan turneyi gözünden vurabilirdi. Amcan da bunlardan biriydi. Amcam bana 10 metre yakın bir kayanın ardında mevziye yatmıştı. Oğlu Cefa da onun yanındaydı. Oğlum Aydın da benim yanımdaydı. O gece beklemede geçti. Çok uzun bir geceydi. Sabaha kadar hiç uyumadık. Sabah güneşi doğdu doğacak gibiydi. Güneşin kızıllığı Kırklar ve Yılan Dağı'nın tepelerini daha yeni sarmıştı. Etraf aydınlanmaya başlarken silahlı çatışma ani bir gürültüyle başladı. Top sesleri vadinin sarp kayalarında yankılanınca ses 1000 kat daha artıyor. Öyle bir gürültü ki sanki toplar kulaklarımızın içinde patlıyor. Gecenin karanlığında tepelerde göremediğimiz yerlere mitralyözler, tekerlekli toplar kurulmuş. Bizim mevziler arkasında sipere yattığımız kayalar sürekli toplarla dövülüyor. Çatışmalar tüm hızıyla sürerken uçaklar havadan bir dalış yaptı, bombalarını bırakıp gitti. Top mermileri yanı başımızdaki kayaları parçalıyor. Havan toplarının fırlattığı küçük taş parçaları vücudumuzu yaralıyor. Bulunduğumuz bölgede mitralyözle silahlarla taranıyor. Kurşunlar sağımızdan solumuzdan toz kaldırıyor. Biz siperde arkasına yattığımız kayaya yapışmış durumdayız. Kafamızı kaldıramıyoruz. Üstümüze havadan ve karadan bombalar, kurşunlar yağıyor. Dağ adamı silahlı çatışma konusunda çok tecrübelidir. Biz ilk anlar kayaların arkasına çivi gibi çakıldık. Sadece arada bir taciz ateşi açtık. Önümüzü döven toplar yüreğimizi sarsıyor ama bize zarar veremiyordu. Betondan daha kalın, daha sağlam olan kayalar bizi koruyordu. Artık yerlerimiz tespit edilmişti. Biz kendi dilimizle bağırarak konuşuyor ve bu yolla aramızda diyaloğu sağlıyorduk. Bu çatışma akşama kadar sürdü. Bizimkiler hep rütbelileri, yıldızları parlayan komutanları hedef alıyordu. Bizim karşı tarafımızdaki yüksek kayanın tam tepesinden vadiyi gözetleyen bir komutan vuruldu. Güneş şavkıyla parlayan apoletlerle uçurumdan aşağı derin vadiye doğru yuvarlandığını gördük. Amcan Hasan komutanı vurduğunu söyledi. Bir de Tuva, Tuva diye Dersimlilerin zafer narasını atmaya başladı. Ben ulan zırto bağırma, senin için iyi olmaz, yerini tespit ederler dedim. Amcana seslendikten sonra aradan yarım saat geçti, karanlık çökmeye başladı. Silah sesleri kesildi. Tek silah atılmıyordu. Kulaklarımızı çıldırtan gürültü bitti. Asker hem bu sağlam doğal kaleye giremeyeceğini anladı, hem de başlarındaki komutan vurulunca herhalde morali bozuldu. Geri mevzilerine çekildi. Bu haklı ve çetin savunma dört yandan saldıran askerlerin o bölgeye girmesini engelledi. Yüzlerce kadını ve çocuğu ölümden kurtardı. Ama tehlike hala devam ediyordu. İyice koyu karanlık çökünce bizim gözcüler yılan gibi sürüne sürüne ormanların içine gidip etrafı yokladılar. Yakın çevremizde hiç asker kalmamıştı diyen Mulla Hüseyin, silaha şiddete karşı olduğum halde o günler ben de silah kullandım. Hayatımda ilk defa çocukları, kadınları korumak için silahımı insanlara doğrultmak zorunda kaldım. Ama kimseyi vurduğumu sanmıyorum. En doğrusu bu savaş vahşetini tüm dünyadan kaldırmayı başarmaktır. Bir insan savaş alanına girdi mi ya ölmek ya da öldürmek zorundadır. Savaş alanına giren insan gaddarlaşır, acıma hissi kalmaz. Demin bahsettiğim halkın sığındığı en büyük mağaranın içi çok uzundu ve arkası yukarıya, Kurt Tepesi'ne doğru yükseliyordu. Girişi uçurumda bizim mevzilerin bölgesinde olduğu için asker buraya giremiyordu. Ormanlar içine topraklı bölgeye uzanan arka tarafında askerler vardı. Arka kısmın taş tavanı o kadar yufkaydı ki üstünde askerler gezince ayak seslerini duyabiliyorduk. Bu mağaranın göremediğimiz arka bölgesini koruyabilmemiz mümkün değildi. Askerler bizim bulunduğumuz kayalık bölgedeki girişe yaklaşamıyordu. Biz de mağaranın arkasında askerlerin mevzilendiği düz bölgeye yaklaşamıyorduk. Karanlık çökünce Kopo'nun yanına gittim ben. Asker yerimizi biliyor. Büyük mağaranın insanlarla dolu olduğu milisler, ihbarcılar tarafından onlara söylenmiştir. Askerler bu mağaranın arka bölgesinin yufka olduğunu da muhbirlerden öğrenir ve bu büyük mağarayı arkadan dinamitle dağıtırlar. Dağcı taburları bizi burada rahat bırakmazlar. Biz burada tutunamayız. Bu gece yer değiştirmek zorundayız dedim. Askerde öğrendiğim taze bilgilerle bizi bekleyen tehlikeleri Kopo'ya izah etmeye çalıştım. Kopo, sen haklısın ama tek bir yönü düşünüyorsun. Bu bölge elimizde kalan son sığınma yeri, son kalemizdir. Burayı terk edersek çocukların, yaşların, takatsiz sivil halkın hali ne olur diye sordu. Aşiretlerin ileri gelenleri o gece yarısı toplandı. Tek tek düşüncelerini söylediler. Hava ve kara saldırılarına, askeri dağ birliklerine karşı burayı korumanın mümkün olmadığını her mantıklı insan kabul ediyordu. Toplantı sonunda bölgenin boşaltılmasına karar verildi. Bizde sadece 20'ye yakın beşli Mavzer Martin vardı. Mermiler de çok azdı. Yiyecek sorunu da çözülemiyordu. Kopo ilk defa çok darda kalmıştı. Son sığınağı, son kaleyi terk edeceği için sıkıntılı ve hüzünlüydü. Duygulu bir sesle, Blame, Demenan köylerinin yakıldığı günlerde Demanlı bir lider, ben dağların anahtarını kaybettim demiş. Yani o günkü acı yenilgiyi anlamı çok derin ve geniş olan tek cümle ile özetlemiş diyen Kopo, kelamını şu iki cümleyle noktaladı. Biz asırlardan beri bu bölgeyi ilk defa terk etmek zorundayız. Ama acaba bir daha bu dağlara hakim olabilecek miyiz? Hemen o gece herkese haber verildi. Göç hazırlığı başladı. Zaten davar kalmamıştı, yiyecekler de bitmişti. Belki bazılarının ceplerinde bir günlük azık vardı. Millet günlerdir yorgun, aç, susuzdu. Gözlerde fer, dizlerde takat kalmamıştı. Yürüyecek takati kalmayan aksakallı yaşlılar, hamile kadınlar, küçük çocuklu anneler, bizim mağarayı terk edip yollarda yürüyecek takatimiz yok. Öleceğimizi bilsek de buradan ayrılamayız dediler. Belki asker mağarayı tespit edemez, belki asker bir daha gelmez gibi hayali düşüncelere inanmak istiyorlardı. Gerçekten de bu güçsüz, takatsiz zavallıların değil 10 kilometre uzunluğundaki uçurumlu yolları tırmanması, 5 kilometrelik düz yolda yürümesi bile imkansızdı. Mağarada kalmak isteyen talihsizler buna mecburdu. İnsanlar çıkmaz bir girdabın içindeydi. Bizim köyden Hıdık'ın hamile ve hasta olan karısı ile 2 yaşındaki çocuğu da orada kaldı. Kadının korkudan dizlerinin bağı çözülmüş, bacakları kırılmış gibiydi. Hareket edemiyordu. Diğer köylerden yaşlılar, hamile kadınlar, küçük çocuklar, kundaklık bebeler, yüzlerce can mağarada kaldılar. Önceden anlattığım gibi bizim köyün ihtiyarları, kadınları ve çocukları batıya sürülmüştü. Ölü mü sağ mı olduklarından haber alamıyorduk. Bizim köydeki kadınlardan dağda yanımızda tek Hıdık'ın hanımı kalmıştı. Yanımızdaki erkek çocukların en küçüğü 10 yaşlarında, yani yürüyecek durumdaydılar. Ama diğer köylerdeki insanlar tüm kadın ihtiyar ve bebekleriyle oradaydılar. Akrabamız Hıdık ağır hamile karısından ayrılamıyordu. Zorla ikna edip ayırdık. Hıdık'ın orada kalmasının bir yararı ve mantığı yoktu. Belki askerler kadın ve çocukları öldürmezdi. Sağ kalınca tekrar hanımına ulaşabilirdi. Ama yıllarca aynı yastığa baş koymuş sevgilileri, yürekleri acı dolu canları birbirinden ayırmak kolay olmuyordu. En dramatik sahnelerden biri de takati tükenmiş akrabaları birçok yerde olduğu gibi ölüme terk etme zorunda kalındığı anlardı. Geride kalanlar da helalleştik. Ayrılırken bazıları geride kalan öz anne baba, kardeş, eş ve küçük çocuklarına sağ kalırsam mutlaka gelip sizi bulurum diyordu. Yine şığın şıvan başladı. Yine kanlı gözyaşları akıyordu. Askerler bu yaşlılara ve çocuklara zarar vermez diye yüzlerce dermansız ve çaresiz insan o mağarada bırakıldı. Çaresizlik, çözümsüzlük yürekleri yakıyordu. Bunlar düşünülmeyecek kadar olağanüstü olaylar, çok ağır acılardı. Elimizde kalan son kaleyi terk etmeye karar verildi ama etrafımızdaki askeri çemberi hangi bölgeden geçecektik? daha kolay geçit yolu olan Bozan Köyü tarafına gidemezdik. Oralarda askeri çember vardı. Sarp kayalıkların, kalyonların bulunduğu bölgeden güneye, Koçollu ve Ekrek Köyü'ne doğru gitmek zorundaydık. Güneye Ekrek Köyü'ne doğru tek geçit, tek bir patika varmış. Bu patika Kırklar Dağı karşısında 1500 metre yükseklikte dik uçurumların arasından geçiyor. Uçurumlar arasından göğe doğru yükselerek ilerleyen bu geçidi, bu patikayı sadece çevik geyikler ve dersimliler tırmanabilirdi. Bu tek geçidi sadece tek kişi, orada çobanlık yapan Semo biliyormuş, başka bilen yok denildi. Kopo birkaç adam yolladı, kalabalığın içinden Semo'yu getirtti. Semo iki gözcü yanına alıp önümüze düştü. 200 kadar insan bu zor yolculuğa dizildi. Kayalıklar, kalyonlar, uçurumlar arasındaki daracık patikaya tırmanabilmek için canlar zincir oluşturdu. Kopo boyuna emir yağdırıyor, insanlara cesaret veriyor, önde ve arka kısımda silahlı gözcüler bulunuyordu. Aslında askerler gecenin karanlığında bu uçurumlara, bilinmeyen geçitlere inemezdi, bunu biliyorduk. Ancak düzlüğe çıkınca askerler pusuya yatmış olabilirlerdi. Yorgun vücutlar yol gösteren Semo'nun arkasına dizildi. Tek sıra halinde el ele ilerliyoruz. Zavallı insanlar tam 10 kilometrelik kayalık patikadan, uçurumlardan, geyikler gibi tırmanmak zorundaydı. İçimizde birkaç kadın ve 10 yaşlarında çocuklar da vardı. Aydın söze karıştı. Bizim akrabalardan sadece amcamın oğlu İbo mağaradaydı ve hastaydı. Babamgil onu getirmek için beni mağaraya gönderdi. Çok kalabalık mağarada onu arayıp buldum. O gelmek istemedi. İte kaka zorla sizin yanınıza getirdim dedi. Aydın sanki o günkü korku ve heyecanları yaşıyordu. Sanki korkulu bir filmde çocuk rolünü oynayan bir kahramanmış gibi davranıyordu. İbo'yu mağaradan zorla çıkarıp getirmesini büyük bir başarı sayıyor, bir kahraman edasıyla anlatıyordu. Baba şefkatli bir ses tonuyla konuştu. Evet oğlum, sen onu yanımıza getirince hasta İbo'yu amcan sırtına aldı. Yürüyüşe hazırlanan kolun en ön tarafından arkaya doğru, her insan kendi önündekini takip edecek, birbirinizden ayrılmayacaksınız, karanlıkta kaybolursunuz, haberini insanlar fısıltıyla kulaklara iletiyordu. Amcan gibi birçok insanın sırtında çocukları vardı. Gücü takati olanlar yola dizildi, çaresiz kalan güçsüzler mağaranın karanlığına gömülmüştü. Öyle acı bir durum ki kelimelerle anlatmak mümkün değil. Aşk olsun bize ki bu ağır acılara dayanabildik. Gece de zifiri karanlıktı. Yanımızdaki insanı zor görebiliyorduk. Aç, yorgun insanlar, dertli, üzgün insanlar. Geride kalan akrabaları yüzünden parçalanmış yürekler. Canından bezgin insanlar, kanter içinde kalan kadınlar ve çocuklar kayalara tırmandı. Düşe kalka yürüdü, yürüdü, yürüdü. Bizi uçurumların orta yerine kadar getirdi izci Semo. Ben bu bölgeden sonra geçit veren yerleri bilmiyorum dedi. Burası bizim köyün uçurumlarıydı. Anzut'ta koyun gediği adı verilen yere gelmiştik. Bizim köylü Dursa Keye grubun önüne düştü. İki kaya arasından dimdik çıkan yerler var. Ayaklarımız üzerinde dik yürüyemiyoruz. Biz hep ellerle kayalara tutunarak tırmanıyoruz. Hepinizin bildiği bu yüksek uçurumlardaki patikada kazara bir insanın ayağı kaysa parça parça, lime lime olur. Ceset diye bir şey kalmaz. Hem sürünerek tırmanıyoruz hem de askerler yerimizi tespit etmesin diye sürekli sessiz olmak zorundayız. Baca adı verilen yere geldik. Burası gerçekten de bacaya benziyor. Kayanın ortasından baca gibi bir delik yükseliyor. Bacanın çeperi ayak basılacak tırtıllı kayadan oluşmuş. İnsanlar bu deliğin içinden geçmek zorundalar. Çünkü başka geçit yok. Alt yanımızda uçurum var. Ya geri aynı mağaraya döneceğiz ki bu intihar demektir, ya da tek tek bu bacanın içine tırmanıp bizim köyün ormanlarına ulaşacağız. Olayın küçük kahramanı olan Aydın yine araya girdi. Benim yaştaki çocuklar dalgınlıkla biraz yüksek sesle konuşunca büyükler hemen bize kızıyor ve azarlıyordu. Çünkü gecenin sessizliğinde hafif bir öksürük, ayak sesleri bile kayalarda, vadilerde yankılanıyordu. O an çocuk yaşta olan bizlere öksürmek bile yasaktı. Ama o bölgede bir aksilik oldu. Baca denilen dik kayayı tırmanırken o gecenin sessizliğinde birinin elinden su tenekesi düştü. Uçurumlardan yuvarlanan bu tenekenin gürültüsü ve gürültünün yankıları Ali Boğaz'ın yalçın kayalarını çınlattı. Gürültü sesini duyan pusudaki askerler gecenin karanlığında sesin yönüne doğru rastgele yaylım ateşine başladılar. Yaylım ateşi çok kısa sürdü. Ama Kibra'mız Çolkuç Mehmet'in karısı kalçasından vuruldu. Çok kilolu olan kadını bir kayanın arkasına taşıdılar. Kalça kemiği kırılan kadının yürümesi imkansızdı. Çaresizlik içinde o kadın o kayanın arkasında ölüme terk edildi. Kocası parçalanmış bir yürekle karısıyla vedalaştı. Eskiden yabani hayvanlar bizden korkardı. O anda biz yabani hayvanlardan daha ürkek, daha beter olmuştuk. Bu çok üzücü olaydan sonra bozuk bir moralle ürkek geyikler gibi kayaları tırmanmaya devam ettik. O gece askerlere rastlamadık dedi Aydın ve eliyle işaret ederek şu Vank Dağı'nın arkasındaki meşelik ormanlara geldik. Daha şafak sökmemişti. Vank'ta bağlar vardı, üzümleri olgunlaşmıştı. Aç insanlar bol bol üzüm yediler, ormanların içine saklandık. Hepsi aç karınlarını sadece üzümle doldurdukları için aynı gün birçoğu ishal oldular diye Aydın konuşmaya devam ederken, Mulla Hüseyin'in akranı olan Barginli aşiretinden Rıza, İsmail'i, Mulli ve Musa ile birlikte gelen birkaç köylü selam vererek taşların üstüne çöktüler. Hal hatır soruldu, pınar başındaki kalabalık artmaya başladı. Yeni gelenlerden hiçbiri 38'de dağlarda kalmamıştı. Onlar köyden ilk sürgün gönderilenlerin içindeydi. Zaten bu köyde günlük işini bitiren her insan her gün bu pınarın başındaki sohbetlere gelirdi. Aydın'ın söylediği son cümlelerden, dinleyenlerin üzgün ve yaşlı gözlerinden, yeni gelenler de o anki konunun 38 üzerine olduğunu anlamışlardı. Zaten bu konu dersimliler arasında bir açıldı mı bitmek bilmezdi. 30. ayrımın sonu. Sayfa 302.